Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumuna çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Azer 1402, Hicri Kameri 26 Cemazelevval 1445 ve Miladi Takvim'de 10 Aralık 2023 Pazar. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Gazze üzerine Sayın Ekrem Ekşi ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Gençlik Gevheri, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Nehcül Bela öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani,
sizlere haberleri aktaracağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Amerika'nın Gazze ateşkes kararını veto etmesine tepki gösterdi. İran Ulusal Güvenlik Sekreteri ile Suriye Başbakanı görüştü. Hamas'tan Yemen ordusunun Siyonist rejime karşı aldığı önemli karara övgü. Siyonist ordunun kayıp sayısı artıyor. Ve Hamas, Gazze'de çok sayıda Siyonist askeri etkisiz hale getirdik dedi. Şimdi haberler.
Gazze ateşkes kararının veto edilmesine yanıt olarak Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i şunları yazdı. Gazze'de masum kadın ve çocuk katliamının en önemli destekçisi Amerika'dır. Reisinin resmi sosyal medya hesabı, Amerika'nın Gazze şeridinde acil ateşkes kararını reddetmesiyle insanlık karşıtı eylemine tepki göstererek şu ifadelere yer verdi. Amerika, Gazze'de masum kadın ve çocukların vahşice katliamının en önemli destekçisi olduğunu gösterdi. Bu mesajda ayrıca Siyonist rejimin Filistin'deki savaş suçlarının durdurulması yönündeki küresel talebe rağmen Amerika'nın Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes kararını veto ederek bu savaş ve suçların ana kökeni olup İsrail'in toplu katliam makinesinin yakıtını sağladığını kanıtladığı belirtiliyor.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan, Tahran'da bulunan Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus ile bir araya geldi. Ahmedyan, iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden ilişkilere değinerek, direnişin siyasi, savunma ve güvenlik düzeylerinde benzersiz bir işbirliği ve koordinasyona sahip olduğu gibi, ekonomik alanlardaki işbirliklerinin düzeyinin de kabul edilebilir düzeyde geliştirilmesini temenni etti. Ahmedyan, Tahran, Şam, sultan düzeninin baskılarına rağmen çok iyi bir seviyede devam etmiş ve iki ülke zor durumlarda birbirlerine destek vererek parlak başarılar elde etmiştir dedi. Ahmadiyyan bugün Sünnist rejim Amerika'nın kapsamlı ve hatta operasyonel desteğine ve tüm askeri ve istihbarat yeteneklerini kullanmasına rağmen Gazze'de hiçbir hedefine ulaşamamıştır ifadesini kullandı. Gazze halkının Siyonist rejimin vahşi saldırılarına karşı eşsiz direnişine atıfta bulunan Ahmadiyyan, bugün Filistin halkı ve direnişi saldırganlara karşı mücadele alanında birçok ülke ordusunun yapamadığı kabiliyetleri ortaya koymuştur ve bu direniş cephesinin onurlarından biridir ifadelerinde bulundu. Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus da iki ülke arasındaki işbirliğinin başta ekonomik alan olmak üzere her alanda geliştirilmesine vurgu yaptı. Hüseyin Arnus, bu ziyarette İranlı yetkililerle birçok ekonomik ve ticari alanda iyi mutabakatlara ulaştık ve bunun iki ülke halkına fayda sağlayacağını umuyoruz dedi. Arnus, Suriye'den Yemen'e direniş cephesi, rejimin şeytani planlarının hayata geçirilmesine asla izin vermeyecektir ifadesini kullandı.
İran Batı'na yeni yaptırım kararına tepki gösterdi. Ayrıntılı haberi arkadaşımız aktarıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, sahte insan hakları iddiasında bulunanlar, diğer ülkelerin insan hakları durumunu hakkında yorum yapabilecek ve hüküm verebilecek konumda değiller dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Amerika, İngiltere ve Kanada'nın bazı İran vatandaşlarına karşı yaptırım uygulamasına tepki göstererek bu eylemleri şiddetle kınadı. İran'ın karşılıklı eylemde bulunma hakkını saklı tuttuğunu belirten Kenani, kendi topraklarında ve dünyada azınlıkların, göçmenlerin ve yerlilerin haklarının ağır ihlalleri de dahil olmak üzere sömürge ve sistematik insan hakları ihlallerine ilişkin kara bir geçmişi olan ülkeler bu gibi ön yargılı ve dramatik eylemlerle dünya kamuoyu insanlık karşıtı eylemlerinden saptırmaya ve çocuk katili Siyonist rejimiyle insanlık karşı cinayet işlemde işbirliği yapmaya çalışıyorlar ifadelerinde bulundu. Bu ülkelerin insan haklarının yüksek kavramlarına ve değerlerine büyük bir adaletsizlik yaptıklarını vurgulayan Nasir Kenani, Siyonist rejimin savaş suçlarına doğrudan katılmaları ve Gazze'de kadın ve çocuklar başta olmak üzere binlerce insanı vahşice öldürmeleri nedeniyle bugünlerde skandal sesleri dünyanın kulağına ulaşan bu sahte insan hakları savunucuları hiçbir zaman başka ülkelerin insan hakları durumu hakkında yorum yapacak ve yargılayacak konumda değiller ifadesini kullandı. Kenani, Amerika, İngiltere ve Kanada, İsrail rejimine sürekli desteğinin yanı sıra bu rejimin son iki ayda Gazze'de işlediği savaş suçlarına siyasi, askeri, istihbarat ve medya desteği nedeniyle suç ortağı olarak hesap vermelidir, dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi Mehtap Hameney.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Yemen ordusunun Siyonist rejime karşı aldığı önemli kararı övdü ve Arap ve İslam ülkelerini Gazze halkını savunmak ve işgalcilerin saldırganlığını durdurmak için tüm imkanlarını kullanmaları çağrısında bulundu. Hamas açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Yemen'deki kardeşlerimizin İsrail gemilerini ve herhangi bir ülkeye ait olursa olsun işgalci rejime geçiş yapan tüm gemileri engelleme kararına saygı duyuyoruz. Bu hareket Yemen'in kararının cesur ve yiğitçe olduğunu belirtti ve Gazze Şeridi halkının savunulması doğrultusunda Amerikan Siyonist rejim saldırganlığının soykırım savaşına karşı cesur bir direniş olduğunu vurguladı. Hamas, Arap ve İslam ülkelerinden Filistin halkına yardım etme konusundaki tarihi sorumluluklarına dayanarak tüm imkan ve potansiyellerini harekete geçirmelerini istiyoruz ifadelerini kullandı. Bu hareket, Arap ve İslam ülkelerinden Gazze Şeridi'ndeki kuşatmayı kırmak, cinayetlerin devamını önlemek ve Amerika'nın desteğiyle devam eden Nazi Siyonistlerin saldırganlığını durdurmak için adımlar atmasını istediklerini vurguladı. Hatırlatmak gerekir ki Yemen Silahlı Kuvvetleri cumartesi akşamı Gazze'nin gıda ve ilaç ihtiyacının karşılanmaması halinde hangi ülkeye ait olursa olsun Siyonist rejime doğru giden her geminin geçişini engelleyeceklerini ve bu gemilerin silahlı kuvvetlerince yasal hedefi haline geleceğini vurguladı. Bir diğer önemli haber ise Sanalıların Yemen ordusunun Gazze halkına gıda ve ilaç tedariki sağlanana kadar Siyonist rejime ait gemilerin serbest dolaşımını engelleme kararıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmek için sokaklara çıkması oldu.
Aksa Tufanı Operasyonu'nun başlangıcından bu yana Siyonist rejime ait 425 askerin öldürüldüğünü duyurdu. Siyonist rejimin ordusu Gazze'deki kara operasyonlarında bu rejime ait olan 5 askerin daha öldürüldüğünü açıklarken bu rejimin ölü sayısının 102 kişiye ulaştığını duyurdu. Bu habere göre ayrıca 15 Siyonist askerin yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Bu arada haber kaynakları, cumartesi gecesi Likud Partisi'nden Knesset temsilcisi David Amsalem, bu partinin toplantısında sızdırdığı ses dosyasında şunları aktardı. Bana göre bu kabinenin görev süresinin sonuna yaklaşıyoruz ve bunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Seçimlerden sonra bu kabine çökerse çoğumuzun yeniden seçilemeyeceğini tahmin ediyorum ve Likud 20 yıl daha yeniden seçilemeyecektir.
Hamas yöneticilerinden Muhammed Nizal geçtiğimiz 9 gün boyunca direniş güçleri yüzlerce Siyonist asker ve subayı etkisiz hale getirmeyi başardı dedi. Hamas yöneticilerinden Muhammed Nizal Gazze'de geçici ateşkes sonrası yaşanan gelişmelere dair bilgi verdi. Nizal, geçtiğimiz 9 gün boyunca direniş güçleri yüzlerce Siyonist asker ve subayı etkisiz hale getirmeyi başardı dedi. El Cezire televizyonuna konuşan Muhammed Nizal, rejim yetkililerinin kendi güçlerinden bu kadar kayıp beklemediğini söyledi. Gazze'de tam bir ateşkes sağlanana kadar düşmanla müzakere yapılmayacağını aktaran Nizal, Siyonist esirlerin askeri güçle serbest bırakılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Hamas yetkilisi, İsrail ordusu esirleri serbest bırakmak istemiyor. Çünkü işgalci rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu ateşkesten yana değil ifadesini kullandı. Muhammed Nizal ayrıca Amerika, İngiltere ve Almanya'ya göre mevcut durumda ateşkesin sağlanması hezimet anlamına gelir. Bu yüzden Netanyahu savaşı ısrarla sürdürüyor diye konuştu.
Filistin Kızılay'ı Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların yetersiz olduğunu belirtirken bölgedeki sağlık ve tıbbi durum konusunda ise uyarıda bulundu. Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların yetersiz olduğunu da belirten ve tıbbi durum konusunda da uyarıda bulunan Filistin Kızılay'ı Gazze'deki 27 hastanenin kullanılamaz hale geldiğini ve hizmet dışı olduğunu bildirdi. Eliyev'de yer alan habere göre Filistin Kızılay'ı Gazze'ye gönderilen yardımın Gazze'lilerin ihtiyaçları ve sıkıntıları için yeterli olmadığını belirtti. Filistin Kızılay'ına bağlı kaynaklar ekmek bulmanın Gazze'lilerin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtti. Öte yandan yetkililer tıbbi müdahale konusunda ise büyük sıkıntılar çeken Gazze'de 27 hastanenin hizmet dışı olduğunu ve enkaz altında kalan bedenlerin Gazze'deki sağlık felaketini gözler önüne serdiğini ve Gazze'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin tamamen durduğunu belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi'nde Siyonist rejime ait olan keskin nişancılar tarafından bakanlığın eczat depoları sorumlusu Dr. Eşref Ebu Mahdi'ye kontrol için eczat depolarına gittiği esnada ateş edildiğini duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail askerlerinin yaralıları taşımak için gelen ambulanslara bile ateş ettiğini dikkat çekerek Birleşmiş Milletler'den ve uluslararası kuruluşlardan sağlık ve tedavi personellerinin desteklenmesi alanında uluslararası insani kanunları ve ilgili kararları bir an evvel uygulamalarını istedi.
Hamas'ın askeri kanadı 10 İsrail askerini öldürdüğünü ve Siyonist rejimin çok sayıda zırhlı aracını hedef aldığını duyurdu. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kolu Ketayb el-Kassam bugün öğle saatlerinde İsrail zırhlı araçlarına saldırı düzenlendiğini ve çok sayıda Siyonist askerin öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'ın askeri kolu Telegram kanalından yaptığı açıklamada direnişçilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Faluca bölgesinde sıfır mesafeden 10 askeri öldürmeyi başardığını duyurdu. Kassam ayrıca Yasin 105 roketiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebeliye bölgesinde bulunan iki İsrail zırhlı aracını, Gazze'nin kuzeyindeki Tel El Zatar bölgesinde ise bir İsrail tankını hedef alabildiğini açıkladı.
İşgal rejimi İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerini birbirine bağlayan su boru hatlarını bombaladığı duyuruldu. Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre İsrail savaş uçakları Han Yunus şehrinin suyunu kesmek amacıyla Refah kentinden Han Yunus'a su pompalayan boruları bombaladı. İsrail ordusu ayrıca Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yolu da yoğun hava saldırıları düzenleyerek bu yolu tamamen kullanamaz hale getirdi ve böylece iki şehir arasındaki karayolu ulaşımını engellemiş oldu. İsrail savaş uçaklarının Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yolu ve su boru hatlarını bombalaması, İsrail'in suyunu keserek yardım ve gıda malzemelerinin ulaşmasını engelleyerek Han Yunus üzerindeki kuşatmasını sıkılaştırması anlamına geliyor. İsrail ordusunun hava bombardımanı ve kara operasyonlarını yoğunlaştırmasının ardından Gazze'den ve Gazze şeridinin kuzeyinden yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin Han Yunus'a sığınması nedeniyle burada aşırı bir nüfus yoğunluğu oluştu.
Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisi Gary Peterson, Suriye krizinin çözümünün Türk ve Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesini gerektirdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Suriye İşleri Temsilcisi Gary Peterson, bugün Türk ve Amerikan ordularının bu ülkeden çekilmesi çağrısında bulundu. Rusya El Yevm haber sitesine göre 2018 yılının sonundan itibaren Suriye'de Stefan de Mistura'nın yerini alan Peterson şunları söyledi. Suriye sorununun çözümü için Türk ve Amerikan güçlerinin çekilmesi de dahil olmak üzere pek çok konunun gündeme getirilmesi ve çözülmesi gerekiyor. Askeri güçler ve ayrıca Kürt birlikleri ve yaptırımlar konusu ele alınmalı.
Amerikan yönetimi barbar İsrail rejimine içinde tank mermisinin bulunduğu yaklaşık 106,5 milyon dolarlık askeri malzemenin satışına onay verdi. Amerikan Savunma Bakanlığı'na Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'e yapılması planlanan silah satışına ilişkin bilgiler paylaşıldı. İsrail'in 13.981 tank mermisi satın alma talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada yaklaşık 106,5 milyon dolarlık satışın Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nca Kongre'nin onayından geçmeden acil durum hükmünün devreye sokularak yapılması planlandığı kaydedildi. Amerika'nın İsrail'in güvenliğine bağlılığının sürdüğü ifade edilen açıklamada ise söz konusu satışın bu amaçlarla uyumlu olduğu bildirildi.
Lübnan Hizbullah'ı işgal altındaki Filistin'in kuzeybatı kesimindeki Siyonist rejimin askeri karargahını hedef aldığını duyurdu. Lübnan Hizbullah'ı bu bağlamda yaptığı açıklamaya göre bu insansız hava aracı operasyonu sonrasında Siyonist rejimin çok sayıda askeri yaralandı. Aynı zamanda Almanya Din Televizyon kanalı Lübnan'ın güneyindeki kaynaklarından naklen bugün ilk kez İşgal altındaki Filistin'in kuzey sınırından Lübnan'ın güneyine 2 kilometre uzaklıktaki Yara'daki Siyonist rejimin askeri kışlasının direniş İHA'sı tarafından hedef alındığını bildirdi. Bu Lübnan merkezli kanal aynı zamanda Siyonist rejimin topçu birliklerinin Kafar Kalaş şehri çevresindeki noktalarını vurduğunu da bildirdi.
Amerika'nın Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada biri çocuk 6 kişinin öldü ve 25 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yetkililer yaptığı açıklamada Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinin Montgomery County bölgesinde şiddetli fırtına nedeniyle biri çocuk olmak üzere 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Montgomery County'de yaralı 23 kişinin tedavi altında olduğunu aktaran yetkililer eyaletin farklı bölgelerinde birçok ev ve iş yerinin hasar gördüğünü ifade etti. Diğer yandan ise Nashville Acil Durum Operasyon Merkezi X'de yaptığı paylaşımda ise şehir merkezinin kuzeyindeki bir mahallede fırtına nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Metropolitan Nashville Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu mahalleden yaralı iki çocuğun hastaneye kaldırıldığı, çocukların hayati tehlikesinin de olmadığı kaydedildi. Power Outage sitesine göre 9 Aralık gecesi eyaletteki şiddetli fırtınalar sebebiyle 80 binden fazla kişiye elektrik hizmeti de verilemedi.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki haberlerimizi dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz Gazze Savaşı'na ilişkin Güvenlik Konseyi'nin kararının Amerika tarafından yine veto edilmesi hakkında. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması yönünde önerdiği kararı veto etti. Güvenlik Konseyi'nin Cuma günü yaptığı acil toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri'nin önerdiği karar oya sunuldu ve Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 13'ü evet oyu kullanırken Amerika hayır oyu kullandı. İngiltere ise çekimser kaldı. Derhal insani ateşkes çağrısında bulunan bu karar taslağı Arap ve İslam ülkelerinin desteğini aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onaylanacak bir kararın itirazsız en az 9 oyu ve bu konseyin 5 daim üyesi yani Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in veto etmemesini gerektiriyor. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri'nin önerdiği karar Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edildi. Bu toplantı Birleşmiş Milletler şartının 99. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından düzenlendi. Guterres, Güvenlik Konseyi Başbakanı'na Güvenlik Konseyi Başkanı'na İsrail'in Hamas'a karşı savaşı sonrasında Gazze'de yaşanan insani kayıpların boyutlarına dikkate alarak Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesine atıfta bulunan bir mektup göndermişti. Bu, Guterres'in 2017 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak göreve başlamasından bu yana ilk kez yaptığı bir girişimdi. Birleşmiş Milletler tarihinde yalnızca 9 kez kullanılan Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi bu örgütün genel sekreterine küresel güvenlik ve barışın tehlikede olduğunu düşündüğünde Güvenlik Konseyi üyelerini acil toplantıya çağırmak ve bu konuda derhal harekete geçmelerini istemeye yetkisi veriyor.
Bu mektubun ardından Cuma sabahından itibaren Güvenlik Konseyi'nde Guterres'in katılımıyla Gazze'deki duruma ilişkin düzenlenen toplantıda ise farklı ülkeler görüşlerini açıkladılar. Fakat Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri olan ve Büyükelçisi toplantıdan önceki geceye kadar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin eylemi hakkında net bir görüş belirtmeyi reddeden Amerika, toplantı sırasında Gazze'de derhal ateşkes sağlanması önerisine karşı olduğunu açıkça ifade etti. Guterres'in Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısı için Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesini kullanması kapsamındaki eyleme, Siyonist rejimin sürekli ve tekrarlanan hava ve kara saldırıları sonrasında Gazze şeridindeki durumun eşi benzeri görünmemiş bir şekilde kötüleşmesi nedeniyle gerçekleşti. Veriler bu saldırılar sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 17.500'den fazla Filistinli'nin şehit düştüğünü, 42.000'den fazlasının da yaralandığını gösteriyor. Fakat özellikle 7 günlük geçici ateşkes sonrasında yoğunlaşan İsrail rejiminin saldırılarının şiddeti nedeniyle Gazze'de her gün çok sayıda insan tıbbi yardıma ulaşamadan yaralanıyor ve şehit oluyor. Ayrıca Mısır ile Refah sınırında yardım teslimatının kesintiye uğraması nedeniyle Gazze halkının gıda, sağlık ve tıbbi alanlarda benzeri görülmemiş büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Görünüşe göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve bölgesel çatışmaların sona erdirmesi bağlamındaki temel görevini yerine getirmekte de yenilgiye uğramıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in de veto yetkilileri göz önüne alındığında bu ülkelerin ve Güvenlik Konseyi üyesi olmayan diğer ülkelerin Gazze Savaşı hakkında ortak bir bakış açısına ulaşmalarının oldukça zor olduğu görünüyor. Bu arada Amerika eli başlığındaki Güvenlik Konseyi üyesi batılı ülkelerin Gazze halkının Siyonist rejim tarafından katledilmeye devam etmesinin önlenmesindeki rolü açıkça görülüyor. Amerika Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını öngören kara tasrağını bir kez daha veto ederek Siyonist rejime Filistinlilere karşı soykırım yapması için daha fazla zaman tanımış oldu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilci yardımcısı Dmitri Polyanski, Amerika'nın vetosunu eleştirerek şunları söyledi. Amerika, Gazze'deki ateşkesi bir kez daha engelledi ve ateşkesi engellemek Amerika'nın binlerce, belki de on binlerce Filistinli'ye idam cezası vermesi anlamına geliyor. Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği Gazze'de geniş çaplı yıkıma ve insani felakete yol açmıştır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Siyonist rejimin Gazze'ye karşı 2 aylık cinayetlerine istatistiksel bakış üzerinedir. İstatistikler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesini devreye sokmasının ana nedeninin Gazze'deki insani felaket olduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi şöyle diyor. Genel Sekreter, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına tehdit edebileceğine inandığı herhangi bir konuda Güvenlik Konseyi'nin görüşünü alabilir. Aslında Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik mevcut tehditleri ağırlaştırabilecek her türlü konuyu konseye göndermesine imkan tanıyan, üstelik nadiren kullanılan diplomatik bir araçtır. Guterres'e göre, Siyonist rejimin Gazze'ye karşı yürüttüğü savaş ve cinayetler uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ediyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'ye karşı savaşı durdurmada başarısız olmuştur. Siyonist rejimin Gazze'ye karşı yaptığı saldırılara istatistiksel olarak bakmak da bunu kanıtlıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son istatistiklere göre Gazze'de yaklaşık 17.500 kişi şehit oldu, 46.000'den fazla kişi de yaralandı. Bunlardan 7.800'ü aşkın çocuk, 6.100'ü aşkın kadın da şehitler arasında yer alıyor. Bu veriler resmi istatistiklerdir. Resmi olmayan istatistikler ise 6.000'den fazla kişinin savaşta kayıplar arasında olması veya enkaz altında kalması nedeniyle şehit sayısının 23.000'den fazla olduğunu ve mevcut durumda enkazın kaldırılması ve şehitlerin cansız bedenlerini çıkartmanın mümkün olmadığını belirtiyor.
Bu arada Gazze Şeridi neredeyse yaşanamaz bir yer haline gelmiştir. Gazze'deki evlerin %60'ından fazlası ya tamamen enkaz haline gelmiştir ya da ağır hasar görmüştür. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'nün bildiğine göre işgalciler kasıtlı olarak 130 sağlık merkezini hedef aldı ve 20 hastaneyi devre dışı bıraktı. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü bu bağlamda yaptığı açıklamada şunları kaydetti. İşgalcilerin iddialarının aksine Gazze'de güvenli bir yer yok ve Siyonistler her yeri bombalıyor. Ayrıca Gazze'nin kuzeyinde 800 bin kişi yiyecek ve ilaç bulamazken Siyonist rejimin bombalamaları onlara da tehdit ediyor. İnsan kayıplarının miktarına ve yaşam altyapısının yok olmasına ilişkin sunulan istatistiklere rağmen tüm kanıtlar savaşın devam etmesiyle durumun daha da kötüleşeceğini gösteriyor. Gazze halen tam bir kuşatma altındadır. Yakıta, enkaza, temel ihtiyaçlara, elektriğe, hatta tıp ve tedavi ekipmanlarına erişim mümkün değildir. Kışın başlaması da kadınların ve çocukların direnme kabiliyetlerini en alt seviyeye indiriyor. Yayınlanan istatistiklere göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesine atıfla bulunarak Güvenlik Konseyi Başkanı José Javier López Dominguez'e yazdığı mektupta Gazze şeridindeki kamu düzeninin tamamen çökmesinin sınırlı insani yardım göndermeyi bile imkansız hale getireceğini söyledi. Guterres'in bu girişimine rağmen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önceki gecedeki toplantısında Siyonist rejimin Gazze şeridine karşı savaşını durdurmaya yönelik bir karar çıkaramadı. Zira Amerika Gazze'ye karşı savaşı durdurma ve ateşkes sağlama yönündeki önergeyi bir kez daha veto etti. Amerika'nın Gazze'ye karşı savaşın durdurması kararını veto etmesi Güvenlik Konseyi'nin Washington ve Siyonist rejimin çıkarları tarafından rehin alındığını gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Gazze'deki hükümetin enformasyon ofisi son istatistiklerinde Gazze'de şehit sayısının 16.248 kişiye yükseldiğini açıkladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazze savaşı ile ilgili özellikle ateşkesten sonra Siyonist rejiminin orada şiddetlenen saldırıları gündemde devam ediyor. Hatta şimdi bir başka tespitte direnişin bölgemizde oynadığı rolü ile ilgili çeşitli analizde gündeme yansımakta. Netanyahu'nun radikal kabinesinin kalıcı ateşkesi kabul etmeyi reddetmesi İsrail'e ağır maliyetler getirdi kim uzmanlara göre ve yalnızca kara savaşındaki askeri kayıplarını arttırmakla kalmadı. Aynı zamanda Lübnan'ın güneyinden Suriye'nin Golan'ına ve Yemen'e kadar yeni cephelerin yeniden açılmasının yolunu açtı. Şimdi kısaca bu girişten yola çıkarak bugünkü sohbetimizde Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili Siyonist rejiminin orada şiddetlendirdiği saldırıları ve ateşkes sonrası aslında gelişmelerin vizyonuna bakmak istiyoruz orada ilerleyen gidişata. Ve biz de bugünkü sohbetimizde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Kemal Ekşi'nin babası Sayın Ekrem Ekşi ile konuşmak istiyoruz bu konuyu. Ekrem Bey hoş geldiniz, saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bu Aksa Tufan operasyonu başladığı günden itibaren biz gelişmelere baktığımızda şimdi daha çok uluslararası anlamda ve küresel manada biz Siyonist rejime desteklerin artmasına tanıklık etmekteyiz. Bu da Filistinlilerin haklarının hiçe sayılması ve orada mazlum ve masum insanların boşuna yani katledilmelerini ve şehit olmalarını görmekteyiz. Biz Aksa Tufanı'nın boyutlarını sizinle konuşmuştuk. Hamas'ın başlattığı operasyonlarının bölgesel anlamda nasıl bir getirileri ve mesajları olabilir şeklinde ben bir soru sormuştum size. Şimdi de ateşkes sonrası Ekrem Bey biz gelişmelerin nasıl bir seviyede ilerlediğini görmekteyiz. Demin ifade ettiğimiz üzere bölgemizde çeşitli cepheler açılmış sanki Siyonist rejime karşı. Yemen Ensarullah'ı bir taraftan, Lübnan'daki Hizbullah bir taraftan ve şimdi de tabii Hamas da orada Gazze'de kendi mücadelelerini sürdürüyor Siyonist rejime karşı. Nasıl bir tablo çiziyorsunuz son gelişmelere bakarak efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu İsit takası biliyorsunuz yani bu geçici anlaşma ara neyse ateşkes bu İsrail'in isteği üzerine oldu. Çünkü İsrail gerçekten hem iç siyaset hem dışarıda bayağı sıkışmıştı. Dolayısıyla bu onun için bir can simidi olmuştu. Aynı zamanda tabii ki Kassam Tugayları mücahitleri açısından da can simidi oldu. toparlanmak açısından, ortalığı tabiri caizse düzeltme açısından, önünü görme açısından. Ama her şeye rağmen yani şu ana kadar sizin de demin söylediğiniz 16 bin şehidimize rağmen biz bu savaşın yani Kassam Tugayları yani direniş bu savaşın galibi. Ne alakası var diyeceksiniz. Çünkü şöyle siz hem ateşkes isteyen tarafsınız, işgal rejimi olarak söylüyorum. Ateşkes isteyen tarafsınız, ateşkesi en çok isteyensiniz. Çünkü içeride çok büyük şeyler alıyorsunuz, tepkiler alıyorsunuz. Halen daha tepkiler devam ediyor. İsrailli işgalciler çocukların ölmesini istemiyorlar. Esirlerin ölme durumu var çünkü. Dolayısıyla bunların hepsi bizim tarafımızdan, mücahitler tarafından bir kazanç. Aynı zamanda mücahitler bizim de söylediğimiz gibi hiçbir zaman şey yapmadılar. Bakın şu ana kadar mücahitlerden verdiğimiz kayıp belki de bir elin parmakları kadar bile değil. Yani iki elin parmakları 10 kişiyi geçmez mücahitlerin verdiği şehit sayısı mücahit evet. olarak. Ama öbür taraftan baktığımız zaman karşı tarafta bayağı bir kayıp var. Hatta bunlar onların söylemleriyle 82. Yani 82 asker. Kara operasyonu başladığından beri 82 askerden bahsediyor ki yani siz artık bunu 5'ten mi çarparsınız, 10'dan mı çarparsınız? Her gün onlarca araç imha ediliyor. Bu sadece Kassam Tugaylarının yaptığı. Ya bir de cepheler dediğiniz gibi siz de saydığınız cepheleri ve cepheler gerçekten İsrail çok zor durumda bırakıyor. Özellikle Güney cephesinde Hizbullah yani pardon Kuzey cephesinde Hizbullah çok büyük kayıplar verdiriyor İsrail'e. Hem maddi açıdan hem teknolojik açıdan hem de askeri açıdan. Bunu nereden anlıyoruz? Şu ana kadar Hizbullah'ın verdiği kayıplar şehit sayısı 90'a neredeyse geldi. Öbür taraftan Ensarullah'ın mükemmel bir şekilde taktiği Kızılderizi kapatması, Bab-ül Mended'i ve Kızılderizi kapatması Afrika'yı komple dolaşmasına, bundan sonra gelecek olan gemilerin Afrika'yı komple dolaşmasına neden olacak. Dolayısıyla bunların hepsi kazanç. Öbür taraftan Amerika'nın üzerine Irak direniş cephesi saldırılarda bulunuyor. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman aslında direniş büyük bir zafere doğru adım adım ilerliyor. Bu ilerlemede eğer biz Müslümanlar olarak onlara gerekli desteği verebilirsek, yani bizim vereceğimiz destekler nasıl destekler olacak? İşte hükümetlerimize karşı yaptırım gücü. Yani hükümetlerimiz ne yapabilir? İşte Türkiye mesela onlara ya İsrail'e karşı giden gemileri, yardımları vesaireleri durdurması lazım. Efendime söyleyeyim, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesmesi lazım. Diğer İslami ülkelerin birçoğunda bu böyle. Hal böyle olunca direniş o zaman daha da güçlü olacak. Direnişe daha da güçlü olacak. Ya düşünebiliyor musunuz? Bizim Türkiye'nin tabiriyle yanı ayaklı Yemen halkı hem maddi yani parasal yardım olarak para yardımı yapıyor hem de askeri yardım olarak bizzat savaşın içerisinde.
Aynen.
Yemen böyle olunca o zaman Mısır'ı, Katar'ı, Ürdün'ü, Umman'ı, Türkiye'si işte aklınıza gelebilen öncelikle sınırdaki ülkeler sonra da sınırın arka yani işgal rejimine ve Filistin'e sınır olmayan diğer ülkelerin daha da detaylı bir şekilde yardıma ihtiyacı var direnişin. Zaten direnişin kendisi de Ebu Ubeyde'nin ağzıyla söylüyorum. Onların askeri yardıma ihtiyacı yok. Onların manevi desteğe ve psikolojik desteğe ihtiyaçları var.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi'nin görüşlerini Gazze Savaşı ile ilgili dinlerdiniz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü röportajımızda da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.arsitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Kıymetli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cevan gazetesi direnişin Siyonistlere 3 cephede ağır darbe indirdiğini, Cumhurbaşkanı reisinin yolsuzluk ejderhasının kafalarını keseceklerini belirttiğini, Arap ülkelerinin Fars Körfezi'nde Areş petrol sahasını rehin aldıklarını belirtiyor. Şahrvend gazetesi ise Tahran Cuma İmamı'nın Yeni Batı Asya'nın direniş üzerine kurulduğunu belirttiği haberinde şunları belirtiyor.
Tahran Cuma namazına geçici Hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi bugün Yeni Batı Asya direniş üzerine kurulmuştur açıklamasında bulundu. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Ayetullah Hatemi, Siyonist rejimin Filistin halkına cinayetlerin üzerinden 75 yıl geçti. Artık bu rejimin kurulmasında rol oynayan İngiltere'de bile binlerce insan İsrail aleyhine ölüm sloganları atıyor dedi. Bölgede yeni bir Batı Asya kurulduğunu belirten Ayetullah Hatemi, bir zamanlar Amerikan Dışişleri Bakanı Yeni Batı Asya'dan bahsediyordu. Ama bugün Yeni Batı Asya direniş üzerine kurulmuştur ifadesini kullandı. Ayetullah Hatemi sözlerinin devamında bugün Yemenlilerin Babel Mendeb'i kontrol etmesi, Haşr-ı Şab'in Irak'taki Amerikan üslerine saldırması ve Hizbullah'ın sürekli İsrail üslerine saldırması yeni bir Batı Asya'nın oluştuğu anlamına geliyor açıklamasında bulundu.
Tahran Radyosu.
Asr-ı İraniyan gazetesi ise Komutan Selami'nin Siyonist rejimin uzun süreli bir savaşı idare edemeyeceğini, Kızıldeniz'de direniş elinin üstün olduğunu ve Şehit Kor General Süleymani katillerinin cezalandırılması için 50 milyar dolar ödül belirlendiğini duyuruyor. Kudüs gazetesi ise Aksa tufanının başından itibaren 370 bin Siyonistin işgal altındaki toprakları terk ettiğini belirttiği haberinde şunları yazıyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonuçlarını almaya devam ediyor. Savaşta binlerce askerini kaybeden ırkçı rejim öte yandan işgalci vatandaşlarını da kaybediyor. İsrail'de yayın yapan The Times of Israel gazetesi 7 Ekim'den bu yana rejimden ayrılan İsrail'lere ilişkin bir haber yayımladı. İsrail Nüfus ve Göç İdaresi verilerine dayandırılan habere göre Ekim'in son 3 haftasında 230.309, Kasım ayında da 139.839 kişi olmak üzere toplamda 370.148 İsrail vatandaşı rejimi terk etti. Bu rakamlara işçi, göçmen ve diplomatların dahil edilmediğine dikkat çekilen haberde 7 Ekim'den 29 Kasım'a kadar yaklaşık 2000 kişinin de İsrail'e göç ettiği açıklandı. Savaşın patlak verdiği döneme kadar bu yıl aylık ortalama 4500 kişinin İsrail'e göç ettiğini işaret edilen haberde 7 Ekim sonrasında bu rakamlarda %70 oranında azalma görüldüğü belirtildi. Haberde bu veriler ışığında savaşın İsrail'e göçü durdurmadığı ancak önemli ölçüde azalttığı değerlendirmesinde bulunuldu.
Camecem gazetesi Gazze'de hastanelerin Siyonistlerin soykırım meydanına dönüştüğünü, İngiltere çocuklarının Filistinli çocuklarla dayanışma bağlamında gösteri düzenlediğini, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in İslam Cumhuriyeti'nde çıkmazın bulunmadığını belirtiyor. İttilat gazetesi ise Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın barış açıklaması yaptıklarını belirttiği haberinde şunları okuyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı belirtildi. Azerbaycan ve Ermenistan ortak açıklamalarda barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hemfikir olduklarını belirterek barış anlaşması imzalayacaklarına vurgu yaptılar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı'nın yapılan ortak açıklamada Bakü ve Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada Azerbaycan, Ermenistan, bölgede uzun zamandır beklenen barışın sağlanması için tarihi bir fırsatın bulunduğu konusunda hemfikirdir. Her iki devlet de egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde ilişkileri düzenleme ve bir barış anlaşması imzalama niyetini teyit ediyor ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Ermenistan'ın iyi niyet göstergesi olarak Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. oturumuna ev sahipliği yapmak için gerçekleştirdiği başvuruyu desteklediğini ve kendi adaylığını geri çektiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Bakü ve Erivan'ın Doğu Avrupa grubunun diğer ülkelerinin de Azerbaycan'ın konferansa ev sahipliği yapma başvurusunu destekleyeceği yönündeki umuduna vurgu yapıldı.
Kıymetli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süre Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Süre yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyorsunuz.
Gençler, tarih boyunca toplumların siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarında büyük gelişmelere ve değişimlere ve ilerlemelere vesile olmuştur. Gerçekte gençlerin tüm alanlarda ifa ettiği rol belirleyici ve yapıcı olmuştur. Bugünkü sohbetimizde gençlerin siyasi arenalardaki varlığını gözden geçirmek istiyoruz.
Kuşkusuz her ülkede genç kuşak, o ülkenin siyasi geleceğinde ve yönetiminde önemli hazineler sayılır. Günümüzde çeşitli ülkelerde gençler, kuşaklar siyasi eğitim almak ve siyaset yapan partilerle tanışmakla yaşadıkları ülkenin siyasi geleceğine katılabilir. Seçimlere katılmak öğrenci derneklerine kurmak veya üye olmak, siyasi konuların üzerinde milli düzeyde oturumlar düzenlemek ve öğrenci dergileri çıkarmak, genç kuşağın siyasi meselelere katılımına katkı sağlayacak bazı faaliyetlerdir.
Gerçekte genç kuşağın önemli özelliklerinden biri toplumun siyasi konularına ve güncel meselelerine yönelik eğilimleridir. Nitekim uzmanlar da gençleri siyasi varlıklar şeklinde tanımlıyor. Bunun sebebi belki de genç insanın sosyal olmak veya daha doğrusu bir grubu ait olmak istemesi ve o grubun üyeliğini benimseme hissidir. Öte yandan genç insanların tavırları ve davranışları da siyasi insanlara benzer. Zira genç insan özgürlük ve bağımsızlık ruhu ile kendini kanunlara muhtaç hisseder ve çeşitli konularda görüş beyan etmeyi ve oy hakkına sahip olmayı arzu eder. Genç insan hedeflerini geliştirmek için güce muhtaçtır. Genç insan düşmanla mücadele cephesinde de savaş ehlidir, aynı zamanda barışı düşünür. Gençler sosyal ve siyasi arenalarda çok hassastır. İstişare, danışma, protesto eylemlerine katılma, nizamı destekleme ve benzeri durumlar genç kuşağın sosyal ve siyasi işlere katılmalarının simgeleridir. Tabii ki hükümetin destekleriyle mümkündür. Gerçekte genç insan toplumdan onun siyasi ve sosyal faaliyetlere katılmasına zemin hazırlamasını bekler. Nitekim gençlerin toplumun sosyal ve siyasi meselelerine katılımı ilerlemeye vesile olur. Çünkü genç kuşak her ülkenin nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur. Bu yüzden gençlerin türlü sosyal ve siyasi arenalara katılımı çok etkili olabilir.
İslam dini sadece insanların bireysel ve ahlaki konularıyla ilgilenmez ve genel yapısında siyaset açıkça göze çarpar. Müslüman insan yaşadığı toplumun siyaset ve hükümet meselelerine karşı duyarsız değildir ve Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde Müslüman insanı bireysel yaşamından soyutlanarak geniş çapta sosyal faaliyetlere katılmasını tavsiye eden ahkam ve öğretiler yer alır. Bu yüzden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşan birçok ülkede direnişin ekseninde kararlı ve cesur gençleri görmekteyiz.
Gerçekte gençlik duyguları ile coşan genç kuşak iyi bir şekilde yönlendirildiği ve doğru siyasi bakışa kavuşturulduğu zaman ülkenin siyasi kaderini ve yapısını belirlemekte temel rolü ifade eder. Nitekim Medine'de ilk İslam hükümetlerinin temelleri gençlerin desteğiyle atıldı. İslam peygamberi Beyset'in ilk günlerinden itibaren gençlerin siyasi işlere katılım zeminini hazırladı. Bu yüzden İslam'ın ilk günlerinde Hicaz Yarımadası'nda gençler Peygamber Efendimiz'in davetine en çok lebbeyk diyen kesim oldu. Allah'a ve peygamberine iman etti. Gençler Kureyş liderleri ve ebeveynlerin şiddetli muhalefetine rağmen İslam dinini benimsedi ve programlarını canı gönülden uygulamaya başladı. Allah Resulü'nün evlatlığı Zeyd bin Haris, o Hazret'e iman eden ve İslam dinini yaşamının programı olarak benimseyen gençlerden biriydi.
İslam peygamberinin döneminde ibadi ve siyasi boyutu olan ve çok etkili sayılan dini programlardan biri, namazın cemaat şeklinde kılınmasıydı. Bu çalışma cahiliye döneminde eşine rastlanmayan bir konuydu. Nitekim Resulullah Efendimiz iman edenlerle namaza durduğunda bu işi çok acayip görünüyordu ve en çok da gençler o hazretin kıldırdığı cemaat namazına katılıyordu. Nitekim uzak yörelerden Mekke'ye gelen insanlar Müslümanların cemaat namazını görünce şiddetle etkileniyordu. Allah Resulü siyasi, ibadi, askeri ve diğer tüm alanlarda gençlerin katılımına zemin hazırladı ve gençleri dini ve sosyal etkinliklere katılmaya teşvik etti. İslam peygamberi ayrıca talim ve terbiye ve kültürel faaliyetlerde gençlere fırsat tanıyor ve onların katılım doğrultusunda özgüven duygularını geliştiriyordu. Habeşistanlı genç Bilal, Resulullah Efendimiz'in destekleriyle kimliğini ve kişiliğini kazandı ve Hazret'in yanında yer aldı ve Resulullah'ın müezzini oldu.
Tahran Radyosu.
Günümüzde de gençlerin çeşitli sosyal ve İslami etkinliklere aktif bir şekilde katılmaları ve toplumun çeşitli meselelerine ortak olmaları beklenen bir durumdur. Rahmetli İmam Hümeyni, gençlerin sosyal ve siyasi işlere katılmaları konusunda şöyle buyurmuştur. Müslümanların ümit kaynağı olan siz İslam'ın değerli gençlerinin görevi milletleri uyandırmak ve sömürücülerin şom ve yıkıcı planlarını ifşa etmektir. İslam'ı tanıma uğruna daha çok çaba harcayın. Kur'an-ı Kerim'in kutsal tealimini öğrenin ve uygulayın. Büyük bir ihlasla İslam'ı başka milletlere tanıtmak ve yaygınlaştırmak ve İslam'ın büyük ülkelerini gerçekleştirmek için çalışın. İslami hükümeti uygulamak ve meselelerini irdelemek için daha çok çaba harcayın. Dindar olun ve kendinizi donatın, birlik olun ve saflarınızı sıklaştırın, mümkün mertebe hemfikir olun ve fedakar insanlar yaratın. İslam ve Müslümanlara karşı gelen zalim sistemin planlarını ifşa etmeden gafil kalmayın. Acı çeken Müslüman kardeşlerinizin sesini tüm dünyaya duyurun ve onların dert ortağı olun.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin gençlere yönelik özel ilgisi ve iktisadi hamasetin yanında siyasi hamasete vurgu yapması, başta genç kuşak olmak üzere halkın ülkenin siyasi arenasına katılımının önemini yansıtıyor. Gençler ülkenin geleceğinin yönetiminde önemli rol ifa ettiğinden, gençleri siyasi açıdan yetiştirmek ve siyaset arenalarına katılmalarına zemin hazırlamanın önemi iki kat artıyor. Bu konu dünyanın diğer ülkelerinde büyük önem arz ediyor ve çeşitli ülkelerde gençlerin yetiştirilmesi ve siyasi sürece katılmalarının sağlanması için çeşitli programlar hazırlanır.
İngiltere'de eğitim ve öğretim yetkilileri yaklaşık 50 yıldır Public School adı altında okulların temelini attı. Gerçi bu okullar bir nevi umumi okullar olarak mana ediliyor. Fakat söz konusu okullar daha çok sosyal ve siyasi temelli okullardır. Bu okullarda öğrencilere sabahtan öğlene kadar normal dersleri okutuluyor. Öğleden sonra ise öğrencilere seçilen gazeteleri, dergileri ve bültenleri okumaları için süre tanınıyor. Bu okullarda öğrenciler iki gruba ayrılıyor. Bir grup öğrenci, işçi partisi ve bir başka grupta muhafazakar partisi gibi hareket ediyor. Ve bir eğitmen de tartışmaları gözetliyor ve göreceli hiçbir grubun tarafını tutmuyor. Sadece programı yönlendirerek oturumları sakin tutmaya çalışıyor. Gerçekte İngilizler böylece gelecekte İngiltere parlamentosunda yer alacak insanların şimdiden bir parlamenterin tüm özelliklerine sahip olmasına yardımcı oluyorlar.
Ancak dünyanın birçok ülkesinde insanlar siyasi sürece katılmıyor. Yani ya pasif ve duyarsız hareket ediyor ve politikayı politikacılara havale ediyor ya da siyaseti yasak bir alan gibi algılıyor. Öyle ki bu alana girmenin ebediyen yasak olduğunu düşünüyor. Ya da korku veya bir nevi papağan gibi taklit etme bu insanların siyasi davranışını belirliyor ki bu özellikler tam da ecnevilerin ve diktatörlerin sultan kurma yolunu açıyor.
Gerçekte gençlerde siyasi görüşü geliştirmek için bu kesimde özgüven duygusu ve başkalarının düşünce ve oylarına saygı duygusu geliştirilebilir. Daha da önemlisi gençlerin sağlıklı sosyal ve siyasi faaliyetlerde aktif bir şekilde katılımları sağlanabilir. Çünkü sosyal ve siyasi meseleleri ortak olmak ve irdelemek genç kuşakta bilinçlenmeyi ve basireti artırmayı beraberinde getirir. Eğer siyasi terbiyeyi toplumun genel gücünü artırma, yapıcı katılım sağlamak için hazırlıklı hale getirme şeklinde mana edecek olursak, doğru terbiye için gençlerin siyasi bilgilerini, bilinçlerini ve bakışlarını geliştirmek gerekir. Ki bunun için bir yandan insanların siyasi bilgisini artırırken diğer yandan onlara bilgileri doğru analiz etmeyi öğretmeliyiz. Sonuç olarak ülkenin eğitim sisteminin gözetiminde yetişen gençler yaşadıkları ülkenin tarihi, siyasi ve kültürel mazisini bilmeleri, yine iç ve dış sulta etkenlerini ve ülkeye hakim olan yasaları iyi tanımaları ve mevcut kargaşalı dünyada sultacılık ve sultaya boyun eğmek gibi süreçleri ve uluslararası ilişkileri bilmeleri gerekir.
Her halükarda unutmamak gerekir ki bilgiler ve veriler doğru biçimde analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır. Çünkü veriler gençleri besleyen ham madde gibidir ve eğer bu maddelerin veya bilgilerin siyasi meselelerle ilişkileri arasında doğru ve mantıklı ilişki kurulmazsa analizler yanlış veya güdümlü olabilir ve bu kez ecnebi medyanın terkinleri gençlerin kafasını karıştırarak uygunsuz siyasi tepkiler vermelerine yol açabilir. Ve unutmamak gerekir ki siyasi meseleleri irdelemek gençler için hiç de kolay bir iş değildir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevher isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmelere değinmek istiyoruz.
Sohbetimize Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Hazar Denizi Kıyı Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısının Moskova'da düzenlenmesi,
İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının ikili görüşmesi,
İran'ın Aras Koridoru ile ilgili tutumu
ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde erken seçimlerin düzenleneceği haberi
son bir haftada yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıydı. Şimdi detaylar.
Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin yıllık toplantısı Moskova'da düzenlendi. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Kazım Celali yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Bu toplantı İran İslam Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti olmak üzere 5 kıyıdaş ülkenin Dışişleri Bakanı'nın yıllık programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu toplantıya katılanlar bu mavi bölgeyle ilgili en önemli konuları gündeme getiriyorlar. Celali ayrıca Moskova toplantısında Hazar'a kıyısı olan ülkeler arasında bu su alanının güvenliği, ekonomik ilişkilerin genişletilmesi, deniz taşımacılığı, ticaret, enerji, çevre ve ilgili hukuki konular gibi çeşitli alanlarda işbirliği alanlarının incelendiğini belirtti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hazar İşbirliği Komisyonu Moskova'daki ilk toplantısında 5 Hazar çerçevesini oluşturmasını önermiş ve Avrasya bölgesinde güvenliğin, istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kıyıdaş ülkelerin işbirliğine vurgu yapmıştı. Böylelikle denizde ve karada demiryolu ve transit taşımacılığın kıyıdaş ülkelerin öncelikleri arasında yer aldığı ve Hazar bölgesi ülkelerinin ana konularından biri olarak Moskova toplantısında gündeme getirildiği biliniyor. Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Moskova'daki toplantısında önemli konular ele alındı. Bu toplantının en önemli öncelikleri arasında ulaşım ve iletişim yer aldı. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ağustos 2019'da Türkmenistan'ın Vazha kentinde düzenlenen Hazar Ekonomik Konferansı arifesinde gazetecilerle yaptığı konuşmada şunları belirtmişti. Moskova, Hazar Gölü'nün dünyanın en büyük transit yolu olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Böylelikle Hazar Denizi'nde ulaştırma ve transit işbirliğinin kurulması için gerekli zemin Moskova toplantısında sağlanmış oldu.
Bu arada sözde Trans-Hazar planının da Moskova toplantısı sonrasında devreye girmesi muhtemel. Bu plan batılı hükümetlerin ilgisini çekiyor ve Amerika ile Avrupa Birliği bu planı İran ve Rusya'ya minimum fayda sağlayacak şekilde uygulamaya çalışıyor. Öte yandan İran ve Rusya'nın bu alanda daha temkinli davranması ve Hazar Gölü'ndeki ulaşım ve transit projelerine katılabilmek için asıl rolü basının tek elinden kaldırması bekleniyor. Özellikle bu bölgelerdeki ulaşım ve transit planlarının eninde sonunda Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru'na bağlanması kararlaştırıldı. Bu stratejik koridor sadece demir yolu güzergahı değil, aynı zamanda şüphesiz Avrasya Birliği'nin ana ulaşım güzergahlarından biri haline gelecek. Hatta Süveyş kanalına uygun bir alternatif olarak değerlendirilecek bir ulaşım altyapı kompleksidir.
Hazar Gölü'ndeki yük ve yolcuların taşınması ve transiti konusunun yanı sıra bu su alanının güvenlik konusu da başta İran ve Rusya olmak üzere kıyı ülkelerinin dikkatini çeken önemli bir konu sayılır. Bölgede taşımacılık, transit ve güvenlik olmak üzere iki konu göz önüne alındığında Moskova toplantısı çok önemlidir ve bu bölgelerdeki ülkelerin ekonomisine olumlu etkiler bırakabilir.
İran Dışişleri Bakanı Moskova'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki son görüşmeyi ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları Hüseyin Emir Abdullayan ve Ceyhun Bayramov dün akşam Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin Dışişleri Bakanlarının Moskova'da yaptıkları toplantının oturum aralarında bir araya geldiler. Bu görüşmede Emir Abdullayan iki ülke arasında farklı işbirliğine yönelik birçok konu bulunduğunu belirterek siyasi, ekonomik, ticari ve transit alanlarında işler iyi gidiyor açıklamasında bulundu.
Tahran Radyosu.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da söz konusu görüşmede bu toplantılar ikili işbirliğinin ilerletilmesine yardımcı olabilir ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Hazar Denizi'ne kıyısı olan 5 ülkenin Dışişleri Bakanları toplantısına katılıp burada konuşma yaparken Rusya, Türkmenistan ve Kazakistan Dışişleri Bakanlarıyla da ikili görüşmelerde bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki yeni başkonsolosu Aras Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle İran'ın Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan bölgesel ağın önemli bir parçası haline geleceğini belirtti. İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki yeni başkonsolosu Aziz Mansuri, Aras Koridoru'nun önemine dikkat çeken görüşmede şu ifadeleri de kullandı. Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran stratejik bir hamleyle Kafkasya'daki jeopolitik dinamikleri değiştirme kapasitesine sahip yeni bir ortak plan başlatmanın peşindeler.
Aziz Mansuri, Tebriz Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmede bölge ülkeleriyle transit geçiş altyapısı ve demir yolu taşımacılığın geliştirmesinin İran'ın büyük uluslararası hedeflerini gerçekleştirmede etkili olacağını değerlendirdi. Tebriz şehrinin İran'ın BRICS grubu için tanıttığı üye ülkelerle etkileşimin geliştirmesine yönelik küresel kapasite ve altyapıya sahip 3 şehirden biri olduğunu belirten Mansuri sözlerine şöyle devam etti. Tebriz şehir yönetimi İran'ın BRICS grubuna üyeliğinin gerçekleşmesiyle birlikte BRICS zirvesine katılarak hedeflerini ve uluslararası etkileşimlerini geliştirebilir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu ülkede seçimlerin erken yapılacağını duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Şubat'ta erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması çağrısında bulundu.
61 yaşındaki İlham Aliyev ve son 2018 yılında 7 yıllık bir dönem için Azerbaycan Cumhurbaşkanı görevine seçilmişti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir başkanlık emri imzalayarak 7 Şubat 2024'te özel başkanlık seçimleri yapılmasını kabul etti ve Merkez Seçim Komisyonu'ndan bu konuda gerekli tedbirleri almasını istedi.
Değerli dinleyiciler, Kafkasya ve Orta Asya isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allahu Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.